Ayrım 2.
Gelen bay onu selamlayarak, "Günaydın sayın bayan," dedi. "Nüfus sayımı için geldim." "Nüfus sayımı için mi? Aman ne hoş bir sürpriz. İçeriye buyurun delikanlı, içeri buyurun." Evde olmadıkları için kızların kim bilir ne kadar üzülecekler. Böyle şeyler kızların çok hoşuna giderdi. "Nüfus sayımları mı sayın bayan?" "Aslında kültürlü, aydın, yakışıklı kişilerin bizi ziyaret etmeleri demek istedim efendim." "İltifatınıza çok teşekkür ederim sayın bayan. Soru fişini doldurdunuz mu?" "Hangi soru fişini?" "Aa evet, şimdi anımsadım. Hani şu formüller değil mi? Birden çok şaşırdım da. Çünkü bizim eve hemen her gün bir yığın formüller, basılı el ilanları ve türlü türlü broşürler gelir. Herkes işin kolayını bulmuş. Her şeyi kağıtla çözümlüyorlar. Yani kağıt bir çeşit aracılık görevi yapıyor. Öyle değil mi?" "Öyle öyle. Sayın bayan, şimdi bana lütfen şu soru fişini verir misiniz?" "Bilseniz ne kadar üzgünüm. Fakat beni bağışlayacağınızı umarım. Biz fişi doldururken dul kız kardeşimin oğlu, yani benim yeğenim olacak o piç kurusu, mürekkep hokkasını üzerine devirdi. Ne can sıkıcı değil mi?" "Zararı yok sayın bayan. Yanımda bir başka soru fişi daha var. Buyurun kalemimi de. Ailenin reisi kim?" "Kocam." "Kocanızın adı nedir?" Onun adı, yani o artık yaşamıyor delikanlı. Sizin ya da benim gibi öylesine sağlıklı ve neşeliydi ki, doktor bile ne yapacağını şaşırdı. Sonra harika doktoru çağırdığımız zaman artık ortalık iyiden iyiye kararmıştı. Doktor bütün kötülükleri üzerinden alsın diye hasta kocamın sol bacağına beyaz bir tavuk bağlattı. Ama hiçbir yararı olmadı. Tavuk bir yumurta yumurtladı ve kocam da o sırada ruhunu teslim etti. Vah vah, başınız sağ olsun. Peki şimdi ailenin reisi kim? Yine de rahmetli kocam. Çünkü kilisede bir adakta bulundum. Sonra gömütlükte ona hiçbir zaman saygısızlıkta bulunmayacağımı yineledim. Hayattayken kendisine herhangi bir saygısızlıkta bulunduğumuz zaman pek öfkelenirdi. Tıpkı bugünmüş gibi anımsıyorum. 1898 karnavalında dansöz giysisi giydiğim için ne kadar kızmıştı. Bazen hiçbir neden yokken kıskançlık damarı kabarıverirdi. İzninizle sayın bayan, bu evde kim oturuyor? Biz, başka kim olacaktı ki? Geçen yıla kadar bir tek kiracımız vardı, bir İtalyan. İtalyanların ne olduklarını bilirsiniz elbette. Şimdi terzilik öğrenen en büyük kızım Nelida ona bir güzel ağzının payını verdi. Çok iyi ettin yavrum dedim. Çünkü bu el oyunlarından ben de hiç hoşlanmam. Herhalde canınız sıkılmıştır. Radyoyu açayım. Tanrı aşkı için açmayın sayın bayan. Siz bana lütfen söyler misiniz evde kim oturuyor? İtalyan gideli beri sadece biz. Bir gün benim vaftiz babam bize taşınmak istedi. Ama bu çevrede pek çok dedikoducu insan var. En küçük kızım Adelita bakımından bu iş bana sakıncalı göründü. O halde burada kızlarınızla birlikte yaşıyorsunuz. Geçici olarak efendim. Sadece geçici olarak. Burada hemen hemen iğreti durumda bulunuyoruz. Kızlarımı her zaman kente gidip kaloriferli sıcak suyu olan bir apartmana taşınalım diyorum. Böylesi daha iyi olmaz mı dersiniz? Bu size kalmış bir iş sayın bayan. Kuşkusuz bunu ortanca kızım Naomi'yi gücendirmemek için söylüyorsunuz. Çünkü onun ocakta bizden sakladığı kalantor biri var. Bu yüzden buradan ayrılmak istemiyor. Ocakta kalantor biri mi? Peki kızınız onun ocakta yanmasından korkmuyor mu? Ona bu adı biz taktık. Aslında hiç de kalantor değil. Sizin anlayacağınız tuğla ocaklarında çalışan iyi bir delikanlı. Ama geleceği pek parlak sayılmaz. Sayın bayan, sizden sadece soracaklarıma açık açık cevap vermenizi dileyeceğim. Anladım anladım. Sizden hiçbir şey saklamayacağım. Hem sizinle konuşurken sanki aileden biriymişsiniz gibi geliyor bana. Güzel. Öyleyse adınız ne sizin? Casilda Ortigoso de Salvatierra. Salvatierra adı rahmetli kocamdan geliyor. Bartolome Salvatierra. Kendisi General Mitre'ın arabacısıydı. Onun da adı Bartolome olduğu için kocama adaşım diye hitap ederdi. Öylesine insancıl, cana yakın bir kişiydi bu general. Tanıştınız mı onunla? Hayır sayın bayan. Benim yaşım başım ne ki? Elbette tanımazsınız. Siz daha yarı çocuk sayılırsınız. Bekarsınız değil mi? Hayır sayın bayan. Evliyim. Demeyin. Kesinlikle şaka ediyorsunuz. Böylesine neşeli ve güzel giyimli bir kişiyle evli bulunan mutlu bayan kim acaba? Henüz hiç çocuğunuz yoktur umarım. 3 çocuğum var. 300 mü? Hayır sayın bayan. Sırayla dünyaya geldiler. Ünlü Diona Beşizlerini sinemada seyrettiniz mi? Sinemaya gitmeye bayılırız. Aileler için son derece moral verici bir şey bu sinemalar. Doğrusu piknikler de pek eğlenceli oluyor. Eğer sormamda bir sakınca yoksa elinize ayda ne kadar geçiyor? Bağışlayınız ama soruları sadece ben sorarım sayın bayan. Siz incittimse lütfen darılmayın. Baktım siz boyuna soru yağmuruna tutuyorsunuz, ben de bir sorayım bari dedim. İncinmiş falan değilim sayın bayan. Ama bu gidişle hiçbir zaman işin sonunu getiremeyeceğiz. Anlıyorum. Siz hemen eve koşup karınızı ve çocuklarınızı görmek istiyorsunuz. Ya da belki başka bir şey. Çünkü siz ne yapıp edeceğini belli etmeyen bir insan izlenimini uyandırıyorsunuz. Ama bu iyi bir şey değil. Hiçbir zaman kötü örnek olmamalıdır koca. Dolambaçlı yollara başvurmadan rahmetlinin yüzüne karşı da söylerdim bunu. Ama buna kulak asmaz, onun bunun ardından koşardı. Ta Mayıs adındaki kızla karşılaşıncaya dek. Sayın Bayan Yaş, 18'indeyim demesine karşın bal gibi 20 yaşında olacak o kız. Saman altından su yürüten hileci bir yaratıktı. İyi ama şimdi siz hangi kızdan söz ediyorsunuz kuzum? Elbette ki Mayıs adlı kızdan. Sayın Bayan, Sayın Bayan, ne olur sevdiğinizin başı için bitirelim şu işi artık. İki sözcükten fazla laf edilmedi ki. Ha, nerede kalmıştık? Sizin anlayacağınız bir kez de rahmetli kocam arabasına baktığı bir tüccarın kızına taktı kancayı. Kızın babası işin farkına vardı ve üstelik kocamın evli olduğunu da öğrendim. Derken bir gece elinde ot yabasıyla onun yolunu kesti ve yakalayıp yemliğe bağladı. Kocam ancak 1 kilo kadar mısır yedikten sonra kurtulabildi elinden. Dipnot Mayıs. Bu sözcük aynı zamanda mısır anlamına gelmektedir. Ne kabalık. Bereket versin mısır dövülmüşmüş. Evet, şanslıymış gene de. Şimdi artık bana kaç yaşında olduğunuzu söylemeyecek misiniz? Zaten söylenmedik bir bu kalmıştı. Beni kaç yaşında buluyorsunuz? Sayın bayan, falcı değilim ben. Ne tahmin ediyorsanız söyleyin ne olur. Ben çok meraklıyımdır. Çünkü herkes kendime çok iyi baktığımı, olduğumdan çok daha genç göründüğümü iddia edip duruyor. Daha fazla dayanamayacağım sayın bayan. Siz hiç acıma duygusu yok mu? Hadi, daha başka açıklamalara dalmadan beni azaplar içinde bırakan doğum tarihinizi gün, ay ve yılınızı da belirterek söyleyiniz. Ermiş Kazirda gününde doğmuşum. Bu nedenle annem bana Dosya, babamsa Doğu'nun Nuru adını vermek istemişse de vaftiz sırasında bana Kazirda adını takmışlar. Dosya'nın anlamı neymiş biliyor musunuz? Dosya bir romanın kadın kahramanıymış. Babamsa farmason olduğu için bana Doğu'nun Nuru adını vermek istiyormuş. Siz de farmason musunuz? Artık olacağım galiba. Ben ekmeğini binbir güçlükle kazanan talihsiz bir kulum yalnızca. Bugünden tezi yok, karım ve çocuklarım ömürlerinin sonuna değin dövülmüş mısırdan başka bir şey yemeseler bile bu görevimden istifa edeceğim. Bunları söyledikten sonra hızla oradan uzaklaştı. Küçük köpek peşine takılmıştı. Donna Casilda'nın da şöyle söylendiği duyuluyordu. Evet, bundan başka ne gelirdi ki elinden? Kamiko'nun kısa yaşam öyküsü. 1898 yılında Buenos Aires'te doğdu. Asıl adı Conrad Neil Roxlow'dur. El Grillo adını taşıyan ilk şiir kitabı 1923 yılında yayımlandı. Buenos Aires kenti birincilik ödülünü aldı. Pek çok ödüller alan yapıtlar arasında New York'ta, Broadway'de sahneye konan oyunları da vardır. Şu sıra Kamiko, Critica adlı günlük gazetenin edebiyat ekiyle Don Goyo ve Exclepion mizah dergilerinin yönetmenliğini yapıyor. Avustralya, Paylaşılmış Köpek, Zana Vera Web. Güneş artık batmıştı. Fundalığın içinden geçen yolda uzun süre yürümekten ayaklarıma kara su inmişti. Ama Bundon kasabasından hala ufak bir iz yoktu. Yolda rastladığım son kişi kasabanın 3 mil uzakta olduğunu söylemişti. Oysa ben en az 4 mil daha yol almıştım. Akşam yemeği için bir konaklama yerine vaktinde varacağımı hiç sanmıyordum. Açlık içimi eziyor, sıkıntı ve hoşnutsuzluğumu giderek arttırıyordu. Kendi kendime bu akşam başımı sokacak bir yer ve de yiyecek bir şeyler bulabilecek miyim acaba diye sorarken, yolda önümde hiç umulmadık bir anda yeni yakılmış bir ateşin yoğun dumanının göğe doğru yükseldiğini görmeyeyim mi? Yaklaşınca bir değil tam tersini birbirinden aşağı yukarı 20 metre uzaklıkta 2 meydan ateşinin yanmakta olduğunu gördüm. Oraya vardığımda bir köpek havlamaya başladı. Bunun üzerine o yana doğru selam kabilinden seslenmeyi uygun buldum. Akşamlar hayırlı olsun, bir tanrı konuğu geldi. Sonra olduğum yerde durup yamaçtan aşağı baktım. Birinci ateşin çevresini saran karanlıktan cevap geldi. Hoş geldin arkadaş. Bunun ardından tıpkı bir yankı gibi ikinci ateşten kalınca bir ses hoş geldin arkadaş diye yineledi. Yolun kıyısından ilk meydan ateşine şöyle bir göz attım. Havadan ve rüzgardan yüzü kavruk yaşlı bir adam ateşin başına çömelmiş, tel bir ızgaradan koyun pirzolası kebap ediyordu. Adamın suratı mahun tahtasını andırıyordu. Ağarmış kabarık saçının üzerinde eski püskü bir fötür şapka vardı. Pişen pirzolanın burnuma gelen mis gibi kokusu açlığımı belki de 10 kat daha artırmaktaydı. Cehennem azabına uğramışçasına habire guruldayıp duruyordu midem. Tantalus'un çektiği acılar şu anda benim çektiğimin yanında hiç kalırdı. Dipnot: Tantalus mitolojide tanrıların gizlerini ortaya döktüğü için sonsuza dek açlığa ve susuzluğa hüküm giyen Zeus'un oğlu. Yutkunarak sordum yaşlı adamı. Kasaba buradan ne kadar uzakta? Adam bir süre düşündükten sonra yanıt verdi. Bunda ona mı? Tahminen 3 mil kadar. Bunu duyunca yüreğim yerinden fırlayacakmış gibi oldu. 3 mil mi dedin? İyi ama nasıl olur? 4 mil önce bir çiftlik sahibi bana oradan 3 mil olduğunu söylediydi. O zamandan beri 4 mil yol aldığımdan eminim. Bu kez öteki ateşin başındaki ses duyuldu. Arkadaş, eğer Bundon'a ulaşmak istiyorsan yolu izlemen koşuluyla 2,5 mil daha gitmen gerekiyor. Arkama dönüp dumana bürünmüş kişiye bir göz attım. Birinci adam hor gördüğünü belli eden tok bir sesle ona kulak asma dedi, ne konuştuğunu bilmez o. Sonra ötekine meydan okurcasına daha yüksek sesle 3 mil arkadaş dedi, ne eksik ne fazla. Daha uzaktaki ateşten bir hayaletin fısıldamasını andıran yanıt duyuldu. 2,5 mil. Uzaklığı ne olursa olsun bende kasabaya gidecek güç kalmamıştı artık. Birinden ötekine bakarak sanırım dedim bugünlük bu kadar yeter. Değil 1 mil, şuradan şuraya adım atacak güç yok ayaklarımda. Alt yanımdaki ateşin başında duran yaşlı delikanlı koyun pirzolalarını çevirdi. Yanında büzülüp yatmış olan köpek boyuna yalanıyordu. Ten ızgaralı adam, arkadaş dedi, en iyisi mi geceyi burada geçirirsin. Gel sen de şu pirzolaları pişirmeyi bir dene bakalım. Cevap vermeme vakit kalmadan öteki ses duyuldu. Burada bir güvecim var arkadaş, eğer canın isterse. Birbirine karşı açık seçik savaş ilan etmiş durumdaydılar. Ben hiçbirini gücendirmek niyetinde değildim. Bu yüzden öteki meydan ateşine doğru şöyle seslendim. Şuradaki kardeşimiz beni pirzola yemeğe çağırdı. Belki sen de bana çayından bir bardak verirsin. Nasıl istersen. Yamaçtan birinci ateşin bulunduğu yere indim. Koyun pirzolalarının tadına diyecek yoktu. Köpek ise bir ateşten ötekine gidip geliyordu. Buradan bir lokma yemek, oradan bir kemik veriliyordu ona. Sonunda ben de öbür yana yollandım. Adam, benim çayım gibisi yoktur diyerek karşıladı beni. Uzun boylu, zayıf, kum rengi saçları olan yaşlı bir adamdı bu. Elmacık kemikleri çok zayıf bir ineğin böğürlerini andırıyordu. Yamru yumru çaydanlığından onun gibi biçimsiz olan bir bardağa çay doldurarak uzattı bana. Kendisi ise çaydanlığı ağzına dayayıp içti. Sonra oradan buradan konuştuk. Öteki ateşin başındaki adam sanki bizden millerce uzaktaymış gibi geldi bana. Geceliğin şiltemi her iki ateşin orta yerine serdim. Köpeğin ne yapacağını merak ediyordum. Boyuna bir ateşten ötekine bakıp durduğunu, onları sürekli göz altında bulundurduğunu gördüm. Sonra kalkıp kum rengi saçlı adamın ateşine doğru yöneldi. Fakat gün ağrırken uyandığımda öteki ateşin soğumaya yüz tutmuş küllerinin dibinde kıvrılıp yatmış olduğunu fark ettim. Sabah kır saçlı adam ateşini yeniden tutuşturdu. Şimdi dedim bir koşu deriye inip elimi yüzümü yıkar gelirim. Döndüğüm zaman ateşin üzerindeki asılı kapta su kaynıyordu. Yaşlı delikanlı istersen çay içebilirsin dedi. Çaydanlığı ateşin üzerinden alırken öbür yanda bir kımıldanma oldu. Kum rengi adama bir göz attım. Baktığımı görünce sordu. Yumurtaları nasıl istersin? Katı mı, sıvık mı? Ne katı ne sıvık. İkisi ortası olsun. Zahmetleriniz için çok teşekkür ederim. Koyu demli sıcak çayı içtim. Keçi gibi inatçı olan iki adamın bu hali beni üzüyordu. Hiç kuşkusuz kimsecikleri yoktu ve benim onlarla karşılaşmam kendileri için bir sevinç kaynağı olmuştu. Bununla birlikte bir araya gelip bir şeyler yapmaya yanaşmamaktaydılar. Eğilip çayını yudumlayan adama, ''Neden böyle geçimsizlik içinde çalkalanıp duruyorsunuz?'' diye sordum. Yaşlı adam bardağındaki çayı bitirdikten sonra elinin tersiyle ağzını sildi. ''Artık'' dedi, ''birbirimizden iyice bıktık. Uzun yıllardır birlikte yaşıyorduk. Sonra birbirimizin sinirine dokunmaya başladık. Aramızda çekilmez bir gerginlik doğdu. Birimiz ne yapsa hemen öbürünün gözüne batıyordu. En ufak bir şey aramızda hır çıkmasına neden oluyordu. Ben hemen sözünü keserek peki ama dedim, o zaman birbirinizden ayrılsaydınız daha iyi olmaz mıydı? Yaşlı adam başını sallayarak bunu yapamayız dedi. Arada şu köpek var. Ne İngiliz tazısına ne de İspanyol av köpeğine benzeyen, daha doğrusu ikisi arasında cins bir köpeği andıran çomara bakıp sordum. Kimin bu? Yaşlı adam çomara sevgiyle baktı. İkimizin. Geçen yıl Bill ve ben kendi yolumuza gitmek istedik ve Filek, köpeğin adı Filek'ti, kimin ardından gelirse onun olacaktı ama sonuç vermedi. Nasıl yani? Yaşlı adam yerden bir ot kopardı, ağzını atıp düşünceli düşünceli gevelemeye başladı. Sonra yine anlatmasını sürdürdü. Görüyorsunuz işte, köpek encekliğinden beri bizim. Onu yolda bulduk. Gerekirse sopayla dövüp terbiye ettik. Sonunda kuzu gibi olup bize bağlandı. İkimiz de bu köpeğe pek büyük değer verir, ona gözümüz gibi bakarız. Onun da size pek büyük değer verdiği gün gibi ortada. Yaşlı adam sözümü onaylarcasına başını öne eğerek, evet dedi, birbirimizden ayrılmak istediğimiz zaman bunun farkına vardık. Bir şeyler olmasın umarcasına ağzındaki otu emip duruyordu. O zamandan beri aşağı yukarı 1 yıl geçti. Evet, büyük karayolunun üzerinde yola çıktık. Ben kuzeye, Bill ise güneye doğru gidiyorduk. Filek kimin ardından gitti?
Benim.
Ama tepeye çıkıp arkama döndüğüm zaman bir de ne göreyim? Filek sanki şeytan kovalıyormuş gibi tepeden aşağıya doğru inip Bill'in ardından koşmuyor mu? Yoluma devam ettim ve doğrusunu söylemek gerekirse terk edilmiş olduğum duygusuna kapıldım. Aynı akşam tam battaniyeye sarınıp yatacağım sırada bir soluma ve koklama sesi. Beni böyle koklayan neyin nesi diye hafifçe doğrulup baktım. Ah, Filek'ti bu. Son derece aç ve yorgundu. Ona yiyecek bir şeyler verdim. Karnı doyunca hemen oracığa kıvrıldı. Doğrusu ölü gibi uyuyordu. Fakat hayret, sabahleyin uyandığımda yoktu yanımda. Sessiz sedasız çekip gitmişti. Herhalde yine doğruca Bill'in yanına, değil mi? Yaşlı adam evet anlamında başını salladı. Filek'in bizim bu yaptığımıza dayanamadığı açık seçik belliydi. Böylece pılımı pırtımı topladığım gibi geldiğim yoldan geri döndüm. Ayrıldığımız yerin hemen yakınında bana doğru gelmekte olan Bill'e rastladım. Bizi yeniden bir arada görmekten çılgına dönen Filek, ayaklarımızın dibinde hoplayıp sıçrıyordu. Bill'le ben birkaç gün için yeniden çadır kurup geniş bir meydan ateşi yakmak zorunda kaldık. Hem de tam önceden olduğumuz yerdi. Filek iyice dinlenip yorgunluğunu çıkarıncaya dek bekledik. Sonra çarçabuk çadırları sökerek birlikte yola koyulduk. Şimdi buradayız işte. Filek çadırlar arasında mekik dokuyordu. Kahvaltı henüz sona ermişti ki iki adam yine her şeyi derleyip toparlayıp denk yaptılar. Her biriyle ayrı ayrı vedalaştım. Konukseverlikler için teşekkür ettikten sonra oradan ayrıldım. Ufak tefek olanı önünde daha 3 millik yolun var dedi. Öbürü homurdanarak düzeltti. Hayır, 2,5 mil. Yeniden Bundo'na giden yol üzerindeydim. Arkama dönüp şöyle bir göz attım. Bill sırtında eşyası, elinde çaydanlığı, kollarını sallayarak sendeliye sendeliye yürüyordu. Yol arkadaşı da birkaç adım geriden aynı tempoyla onu izliyordu. İkisini bir araya getirmeyi başaran köpek ise sevinçten bir onun bir öbürünün ardından koşuşup duruyordu. Zana Vera Webb'in kısa yaşam öyküsü. Avustralya'nın Victoria eyaletinde doğdu. Bayan Zana Vera Webb, bütün dünyanın iyi tanıdığı verimli bir yazardır. Binlerce öykü yazdı. Son yayınlanan ünlü dünya hikayecileri antolojisine Paylaşılmış Köpek adlı öyküsü alındı. Binlerce öyküsünün arasında bu öykü yazılış tarihi bakımından 1300. sırada bulunmaktadır. Şans da ne oluyormuş? Dal Stevens. Babam dokunaklı bir sesle, önemli olan iştir, çalışmaktır dedi. Bunun yerini hiçbir şey tutmaz yavrum. İşi şansa bırakmak olmaz. Ben piyango bileti alırken ardımdan babam da girmişti dükkana. Biletini al dedi babam. Ama bir şey çıkacak diye de sakın bel bağlama oğlum. Artık kazık kadar oldum. Senin yaşındaki birini bilet almaktan alıkoymak aklımın ucundan geçmez. Fakat şu sözlerimi de asla yabana atma ve hiçbir surette şansa güvenme. Ben her zaman böyle konuşmam ama... Aslında bu babamın en çok sevdiği konulardan biriydi. Bundan sık sık söz ederdi ve ona inanmamak için hiçbir neden yoktu. Bir gün Joe Middleton çiftliğinde 50 dolar değerinde bir altın külçesi bulduğu zaman Joe'nun şansından bahseden herkesi bir güzel tersledi babam. Ne şansı yahu dedi. Hemen kaşları çatıldı. İri kahverengi gözleri her kızdığı zamanki gibi kıvılcımlar saçmaya başladı. Sözlerini sürdürerek Joe dedi, ben bildim bileli burada altın arar. Her yağmurdan sonra gözlerini hep yere diker. 20 yıldır yapar bunu. Şimdi Joe'nun şansından söz edip duran biriniz de aynı şeyi yapmış olsaydı hiç kuşkusuz o da. Ertesi hafta bir yığın insan gözlerini yere dikti. Hava yağmurluydu. Hatta bazıları Balamatto'daki eski maden ocaklarını deşelemeye başladı. Bununla birlikte kasabanın ayyaşı olan Topal Bob Brake'den başka hiç kimse en ufak bir külçe bile bulamadı. Sonunda adamın ayyaşlığı bir işe yaradı. Bulduğu ufak altın külçesini 10 dolara sattı. Bunun üzerine babama peki bu şansa ne buyrulur diye sordu biri. Babam altta kalacak cinsten değildi. Leyleğinkini andıran boynu daha da dikleştirip soru sahibine öfkeli öfkeli baktı. Bob 20 yıldır bıkmadan usanmadan taşların üzerinde sekip durmadı mı? Günün birinde sarı nesnenin ufak bir parçasına toslaması pek doğal bence. Balamatta'da babamın kendine göre bir yorumda bulunmayacağı hiçbir şey olamazdı öyle kolay kolay. Hatta işinden olduğu zaman bile hemen nedenini bulup çıkardı. Kendisine vah vah ne talihsizlik Peter dediler. Her zamanki gibi dediği dedikti onun. Hiç de değil diye yanıtladı. Buna karınız üzülecek deseniz hadi neyse size katılırım. Ama bunun şansla talihsizlikle hiçbir ilgisi yok. Bu değirmen yıllardan beri hep zararına çalışmıştır. Bu gidişle günün birinde elbette duracaktı. Babam bir an azıcık kendinden geçerek çevresine bakındı. Sonra omuzları düştü, gözleri donuklaştı. Bunda ben suçluyum, talihsizliğim değil. Böyle olacağını biliyordum. Kendime bir başka iş yeri bulmak için de hiçbir şey yapmadım. Sözlerini sürdürmeden önce yutkundu. Hiçbir şey olmayacak diye boşuna kendimi kandırdım dedi. Var olmayan şans üzerine yine filozofça nutuklar atmaya devam etti. Artık bunun laflarını iyice karnı tok olan dinleyicilerin birer ikişer savuşup gittiklerini fark etmedi bile. Babam değirmenin muhasebecisiydi. Bir başka iş bulması güçtü. Kasabamızda birkaç yıldan bir işler giderek bozulmuştu. Bu yüzden hiç kimse babamı işe alacak durumda değildi. Herkes onun bu haline pek üzüldü ama talihsiz olduğunu söylememek için çok dikkat ettiler. Babam bir memura ihtiyaç olup olmadığını anlamak için bütün kapıları çaldıktan sonra değişik bir şey aramaya başladı. Vaktiyle ona sigortacı olarak çalışmasını önermişlerdi. Tuttu, o da bunu denedi. Babam evden eve, çiftlikten çiftliğe millerce yol aldı. Birkaç müşteri buldu ama yeterli değildi. Babam inatçı, tuttuğunu koparan biri olmakla birlikte 2 ay sonra teslim bayrağını çekip işi bıraktı. Bir akşam eve pek yorgun geldi ve anneme "Hiç yararı yok Peggy" dedi. "Ben bu işi kıvıramıyorum. İnsanları öyle kolay kolay kandırıp kafese koyamıyorum. Elimden geleni yapıyorum ama bir türlü başaramıyorum." Babam işi bıraktıktan sonra onun yerine açık göz bir delikanlı aldı. Daha başlangıçta başarılı olarak bir yığın para kazandı. Hiç kimseden çekinmedi. Hatta sigorta ettirmek için babamı bile tavlamaya çalıştı. 5. denemesinde pırıl pırıl cilalı ayakkabısını kapının arasına sokup babama dil döküyordu. "Hadi Bay Franklin, kabul edin artık. Düşünün bir kere, siz ölüverseniz bugünkü güç koşulları altında sevgili ailenizin hali nice olur." Annem araya girip delikanlıya engel olmasaydı, babam elimizde avucumuzda kalan parayı az daha kaptıracaktı. Babam bu zor durumdan yakayı kurtardıktan sonra, "Vallahi" dedi, "ömrümde böyle bir şey hiç başıma gelmedi. İnsanı allem edip kallem edip kandıran yaman bir delikanlı bu. Böylesine yüzsüz, utanmaz olmayışın belirgin bir talihsizlik doğrusu." Durdu, gözlerinde birden çakan kıvılcımlar çabucak sönüp kayboldu. Akşam yemeğinde babam, "Biliyor musun Peggy" dedi, "radyo satmayı deneyeceğim bu kez de." "Annem, insanlar" dedi, "paralarını tekrar geri alabilecek bir şeye yatırdıklarına inandıkları içindir ki radyo satın alırlar. Herhalde, yaşam sigortasındaysa hiç kimse parasını geri alamaz. Sadece hısım akraba konar ona." Radyo satma işi biraz daha iyiceydi ama yeterli değildi. Eldeki avuçtaki para sigortacılık yaptığı zamankinden daha yavaş suyunu çekmekteydi. Her cumartesi günü öğleden sonraları babamla birlikte gidiyor, radyoları ve gerekli vırı zıvırı taşıyordum. Babam her müşteri karşısında aşağı yukarı şu şekilde konuşuyordu. "Bir radyon olsun istemez misin? Biliyorsun Peter, radyon var benim. İyi çalışıyor mu bari? Hem de nasıl? En ufak bir güçlük çıkarmıyor. Bütün istasyonları buluyorum. Bak buna sevindim işte." "Öyleyse hadi eyvallah Bill. Sana yeni bir radyo satmak için uzun boylu dil dökmenin anlamı da yok zaten." Babam ara sıra bir radyo satabiliyordu. Örneğin biri çıkıp yeni bir radyo almak istiyor, fazla çene patlatmadan iş kendiliğinden olup bitiyordu. Zamanla iş daha da iyi gitti ama yine de yeterli değildi. Elde birikmiş paramız olmasa halimiz perişandı. Babam bir akşamüstü bardaktan boşanırcasına yağan yağmurdan sonra eve geldi. İlerlemiş yaşı, uzun iş günü, taşıdığı radyonun ağırlığı canından bezdirmişti onu. Bu yüzden başı önüne düştü ve işte o sırada yolun kenarında duran külçe ilişti gözüne. İri saf bir altın külçesiydi bu. Satış sırasında 400 dolardan fazla paha biçildi. Babam eve adeta uçarak döndü. Fakat ertesi gün sanki hiçbir şey olmamış gibi tekrar işinin başına döndü. Onu her gören karşısına dikilip "Şans oluşuna sevindim Peter" dedi. Babam hemen yanıtladı. "Şans diye bir şey yoktur. Sadece yorgundum ve gözlerimi yere dikmiştim." İş bununla kalsa iyi. Ertesi gün postacı bir mektup getirdi. Mektup Balamatta'nın en iyi oteli olan Royal'den kalan birinden geliyor ve babamı bir iş görüşmesine çağırıyordu. Adam kendisini Sydney'deki büyük bir tarım makineleri fabrikasının genel müdürü olarak tanıttı ve babama Balamatta'da fabrikanın temsilcisi olarak haftada net 15 papel ücret vermeyi önerdi. Genel müdür diyordu ki, "Sizin radyo sattığınızı duydum. Bana kalırsa siz tam şirketimizin aradığı tipte bir adamsınız. Burada bir şube açmak istiyoruz. Ağız kalabalığıyla herkese her şeyi satabilen bir kimseye ihtiyacımız yok bizim. İsteriz ki herkes bizim ayağımıza gelsin. Sadece bizden memnun kalan müşterilerimiz olmasını arz ederiz. Bizim yaptığımız makineler yıllarca dayanacak cinstendir." Babam etekleri zil çalarak başı göklerde uçarak çıktı Royal'den. Fakat eve gelince bu konuda şansın hiçbir rolü olmadığını ispatlayan kanıtlar dökmüştü ortaya. Aslında bunlara hiç gerek yoktu. Çoğu kimseler sadece sevindiklerini belirterek işi tatlıya bağladılar. Babamın bu yeni işinde büyük başarı kazanacağından emindim ama bunu kanıtlamaya vakit bulamadı. Çünkü ancak hayal meyal hatırladığı bir büyük amcası hiçbir çocuğu olmaksızın ölmüş ve kendisine 5000 dolar miras bırakmıştı. Babam kaşlarını indirip kaldırarak, bunun dedi şansla ne ilgisi olabileceğini anlamıyorum doğrusu. Oysa o benim öz be öz akrabamdı. Fakat bunu söylerken ikna gücünden iz kalmamıştı artık. Hele Balavatta gazetesinde çıkan bir makale onun süngüsünü büsbütün düşürdü. Gazetede şöyle deniyordu: güç koşulları altında durup dinlenmeden çalışıp didinen hemşerimiz Bay Peter Franklin'in dostları, ki bu durumda herkes onun bu büyük şansından ötürü olağanüstü sevinç duyacaklardır. Bunun aksini kanıtlamak güçtü. Babam şans üzerine o eski nutuklarını yeniden atma gücünü kendinde buluncaya kadar aradan neredeyse bir ay geçti. Fakat bu nutuklarında artık o eski güç yoktu. Hele ertesi yıl tarım makineleri ticareti giderek iyileşince çektiği nutuklar daha kısa ve seyrek oldu. Hele bir de piyangodan 500 dolar çıkan biletime ortak olduktan sonra büsbütün vazgeçti. Dual Stevens'ın kısa yaşam öyküsü. 1921 yılında Yeni Güney Galler'de doğdu. Jimmy Brockett adlı romanı Sydney Morning Herald'ın edebiyat ödülünü aldı. Mizah türündeki kısa hikayeleriyle İngilizce konuşulan ülkelerde kısa sürede üne kavuştu. Avusturya, sigorta, roda roda. Mayıs ayında Galasta'daki villayı yeni satın almıştım ki o sırada Olimpia'nın yetkili memurları kendime sigorta ettirmem gerektiğini ileri sürerek gide gele Handis evimin eşiğini aşındırdılar. Uzun süre direndim. Sonunda az buçuk boyun eğer gibi oldum. Şöyle ki, teyzem kazaya karşı, villa doluya karşı, mobilyalarda yangına karşı sigorta edilecekti. Ama Olimpia'nın başına tümüyle pek o kadar fazla iş açmadım. Nasıl anlatayım bilmem. 13 Haziran'da bir bayram günü bizim eve yıldırım düştü. Teyzem öldü. Bir şemsiye paramparça oldu ve piyano yanmaya başladı. Teyzem öldüğü sırada kendi kendime oh oldu dedim. Müzikle pek ilgim olmadığı için piyanonun yanışını hiç aldırmadım. Bırak yansın dedim. Bu arada sigorta poliçelerini gözden geçirdim. Arkasında basılı kanun hükümlerini okudum ve o sırada 19. paragrafa gözüm takıldı. Meydana gelen zararı hemen sigorta şirketine bildirmem gerekiyordu. Bununla birlikte ancak piyanonun ne kadarının yanması gerektiğini bildiğim takdirde zarar ziyanın ne olduğunu bildirebilirdim. Sağ yarısı aşağı yukarı faya kadar yanıp kül olduktan sonra piyano kendiliğinden sönmüştü. Daha o gün Olimpia şirketinin genel müdürü rüzgar hızıyla gelip ne oldu bakalım diye sordu. Bu kabaca söze giriş bile pek iyi şeyler olmayacağını gösteriyordu. Kendisini alıp piyanonun yanına götürdüm ve hiç sesimi çıkarmadan elimle piyanoyu gösterdim. Yine hiç ağzımı açmadan kendisine divanda yatan teyzemi gösterdim. Teyzem iyice gözden geçirdi ve küçümser bir edayla dedi ki, pek de genç değilmiş hani, başka ne var? Evet öyle diye cevap verdim ve şemsiyemden geriye kalanları gösterdim. Müdür, bütün bu olanlar pek kuşku verici, söylemek istemezdim ama acayip gibi geliyor doğrusu. Nasıl oldu bu? Ansızın çok hızlı geldi. Saat 3'e doğru. Rahat rahat oturuyorduk. Açık pencerenin önünde mi? Evet, müdür. Açık pencerenin önünde diye tekrarlayarak not defterine bir şeyler karaladı. Biz şöyle oturuyorduk. Teyzem piyanonun başında, ben burada sandalyede. O sırada hava biraz karardı. Teyzem büyük bir özenli eroikayı çalıyordu. Bir ara başını döndürüp omuzunun üzerinden bana, sen kazın kuyruğundan çıkarılan yağı yemesini sever misin diye sordu. Bunlar son sözleri oldu. Ansızın korkunç bir gök gürlemesi duyuldu. Gözlerimin önünde mavi bir ışık çaktı ve başımı kaldırıp baktığım zaman piyano yanıyordu. Müdür homurdanarak acayipten de acayip diye söylendi. Başını salladı ve gözlerinden kıvılcımlar saçarak yüzüme baktı. Olayın mahkemece incelenmesi gerekiyor. Beyefendi dedim, nedenmiş o? Teyzemi benim mi ateşe verdiğimi söylemek istiyorsunuz yoksa? Hiç cevap vermeden piyanoya doğru yürüdü ve sırayla tuşlara bastı. Kalın sesler hala çıkıyor dedi. Bunun üzerine ben büsbütün küplere binerek yok canım dedim. Müzikten falan pek anladığınız yok anlaşılan. Kalın sesler tek başına hiçbir şeye yaramaz. Olsa olsa öteki notalara eşlik ederler. Piyanonun tüm sağ yarısı yani neşeli bölümü yanıp gittikten sonra bir şarkının çalınışı sırasında yüreklerimizi dolduran o coşkun sevinç sesleri nasıl çıkabilir artık? Sevgili dostum Bay Roda, ben gerçi ne orkestra şefiyim ne de besteciyim. Ama bildiğim kadarıyla gerçekten ciddi, ağır müzik buradan, sol yandan, yani kalın seslerden çıkar. Ama yıldırım sağ yönü seçmiş. Besbelli ki teyzeniz o sırada hiç de yakışık almayan bir sokak şarkısı çalmış. Hem de açık pencere önünde, fırtınalı havada. Pencereyi siz mi açmıştınız? Hayır. Kim öyleyse, bunun saptanması gerek. Ve asıl beni şaşkına çeviren ne Bay Roda? Şemsiye. Nereden aldınız onu? Elbette ki bir şemsiye gökten zembille inmez. Onu satın aldığınız ileri süreceksiniz. O halde parasının ödenmiş olduğunu gösteren faturayı çıkarıp verin bana. Kahvelerden çalınmış şemsiyelerden öyle çok söz ediliyor ki. Yoksa teyze şemsiye altında mı piyano çalar? Pencere açık bırakılırsa bayım şimşeği yıldırımı içeri çeker. Yaz aylarında Romanya'da sık sık yıldırım düştüğüne ne dersiniz? Bizim toplumumuz her yıldırım düşüşte yeni bir şemsiye almak zorunda kalsa hali nice olurdu. Teyzenize ne paha biçiyorsunuz? Poliçede 10.000 altın frank olduğu yazılı. Haha, yaşlı hanım 10.000 frank. Buna gülerim ben. Oysa teyzeniz 5 para bile etmez. Aileye sadece yük olmaktan öteye gitmemiştir. Siz bize bir şeyler ödemek zorundasınız bayım. Ve bu bayana gelince ne acıdır ki yaşından başından utanmadan, sırf ortalığı karıştırmak hevesiyle fırtınalı havada yakışık almayan bayağı sokak şarkıları çalıyor. Üstelik açılmış şemsiyenin altında. Yok yok dostum, bizim statülerimizdeki 31A paragrafını okuyun. Şirket zarar gören eşyanın yerini tutacak bir şey vererek uğranan kaybı para yerine eşya ile tanzim etme hakkına sahiptir. Geçenlerde bir rastlantı sonucu Bükreş'te çıkan bir yangından bu yaşta bir kadını kurtardık. İsterseniz onu alabilirsiniz. Masrafları bize ait olmak üzere piyanonuza yeni cila çektirir, yeni teller taktırırsınız. Yalnız siz bize bunu onaylayan yazılı bir belge vereceksiniz. Gerisi tamam. Sizin için herhangi bir kahvehaneden şemsiye aşırmak ise bir anonim şirketin görevi değildir. Bunu lütfen kendiniz sağlayın. Olimpia anonim şirketinden edindiğim bütün bilgiler bunlar işte. Roda Rota'nın kısa yaşam öyküsü. Takma adı Alexander Roda Roda olan Avusturyalı yazar Sandor Friedrich Rosenfeld, 1872 yılında Hırvatistan'ın ufak bir İslav köyü olan Zidenci Pusta'da doğdu. İlkün subay oldu. Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı'nda haber alma subaylığı yaptı. 11 yıl sonra askerlikten ayrıldı. Serbest yazarlıkla yaşamını sürdürdü. Almanya'da Münih'te o günlerin ünlü taşlama dergisi Simples Usmus'ta uzun yıllar mizah hikayeleri, fıkralar yazdı. İçki, Tütün ve Lanetlenmiş Aşk 1908'de, Yeni Tutku 1921'de, Die Panduren 1934'te yayımlandı. Son olarak Komedileri ve Orta Zekalı Bir Adam adlı otobiyografik yapıtı yayımlandı. 1938 yılında politik nedenlerle Almanya'dan ayrılması gerekince Birleşik Amerika'ya göç etti. Roda Roda, Die Alt, Dona Monarchi'nin ünlü mizah ve taşlama yazarlarındandı. Bu dergide yayımlanan sayısız fıkra ve hikayelerinin yanı sıra çalışmalarını roman ve komedilerle de sürdürdü. Bunlar bütün dünyada severek okunan yapıtlardır. 1945'te New York'ta öldü. Girolamo Dayı. Percy Eckstein. Herkesin Girolamo Dayı diye çağırdığı yaşlı Girolamo'nun da bir gün köyünden çıkıp yollara düşeceği hiç kimsenin aklından geçmezdi. Her yanı sıtma tutmuş gibi takır tukur sesler çıkaran külüstür otobüse bindi. Bu otobüs her sabah erkenden Santagata Dağ köyünden kente giderdi. Yaşını aldırmadan arabaya keklik gibi sekerek bindiğini gören şoför hiç şaştığını belli etmeden onu selamladı. Bakın hele, Girolamo gelmiş. Sonunda sizle mi yola çıktınız? Herhalde kentte bir işiniz var. Var elbette diye yanıtladı Girolamo. Ama içinden de işini gücünü şeytan götürsün. Bugün bunun için kente gitmek zorunda kaldım ya diye geçiriyordu. Ama şoförün bunu bilmesi neyine gerekti? Neyi değiştirebilirdi ki? Girolamo sessizce biletini alıp tıka basa dolu sepetleriyle pazara giden kadınlı erkekli köylülerin ortasındaki yerine oturdu. Piç kurusu, lanet olasıca piç kurusu diye düşündü. Bunun otobüs şoförünün değil, tam tersine yeğeni Pietro'yu kastetmekteydi. İşte Girolamo'nun hiç hoşlanmadığı bu yolculuğu göze almasının nedeni yeğeni olacak o piç kurusunun yediği halttı. O sıska olan çalıştığı mağazanın kasasını el uzatmıştı. İtiraf ettiğine göre tam 300 bin lira indirmişti cebe. Hem de bunu patronu Sir Bartolomeo'nun hastanede yattığı topu topu 2 ay içinde becermişti. 3 kere 100 bin liret. Bunu kim yerine koyacaktı? Bu para Sir Bartolomeo hastaneden taburcu olup tekrar kasasının başına geçmeden 1-2 gün içinde yerine konmazsa Pietro'yu jandarmalar alıp götürecek, sonra da yargıç önüne çıkarılacaktı. Bunun anlamı da delikanlı için kolesi boylamak, tüm aile içinde büyük rezalet demekti. Otobüs bol virajlı yoldan vadiye doğru homurdanarak yol aldığı sırada lanet olasıca piç kurusu diye geçirdi yine içinden. Pietro başına bu felaket geldikten sonra zor durumda kalarak tabii doğruca Girolamo dayısına koşmuştu. Motosikletine bindiği gibi kendini onun yanında bulmuştu. Kuşkusuz motosikleti de çalıntı parayla almıştı. Hapisten kurtulmasına yardım etmesi için ona yalvarıp yakarmıştı. Girolamo'nun rahmetli kız kardeşi zavallı Angela'nın biricik oğlunun yediği haltı görememiş olması gerçek bir mutluluktu. Girolamo önce bir aile meclisinin toplantıya çağrılmasından başka hiçbir çıkar yol görmemişti. İşte şimdi aile meclisinde bulunmak üzere yola çıkmıştı. Bu toplantıdan fazla bir şey beklemiyordu çünkü Pietro'nun bütün dayıları, halaları, kuzenleri ve enişteleri yoksul kişilerdi. Girolamo dayı kadar yoksuldu hepsi. Yerine konması söz konusu olan bu 300 bin lireti hemen el birliğiyle bulup bir araya getirecek durumda ve istekte olmadıklarını hiç kuşku yoktu. Yine de bu piç kurusu için bir şeyler yapmayı denemek gerekiyordu. Buna layık olduğu için falan değildi. Hayır, Tanrı hakkı için böyle bir şey söz konusu olamazdı. Tam tersine, sırf rahmetli Angelica'nın oğlu olduğu için ve sırf aile bireylerinden birinin sinsice yediği bu halta rağmen tüm ailenin onur ve saygınlığının aynen kalmasını sağlamak için çaba gösterilecekti. Otobüs nihayet kente varmıştı ve sicim gibi dümdüz uzun caddelerin parke taşları üzerinde hoplaya zıplaya yol alıyordu. Caddelerin her iki yakasında caz cavlak, gri evler sıralanıyordu. Süssüz püssüz, bir tek çiçeği bile olmayan bu çıplak taş yığınları insanın içini karartan tek düzelik uzayıp gidiyordu. Sık sık olduğu gibi Zigorolamo şu anda yine yaşamlarını kentte geçirmek zorunda kalan insanlara yürekten acıdı. Kendisi gibi üzüm bağları ve pırıl pırıl zeytin ağaçlarıyla çevrili bir çiftlikte akşamları kapının önündeki taş kanepeye oturup Ağustos böceklerinin şarkılarını dinleyecekleri yerde kentin bu kasvetli havasında ömür çürütüp duruyorlardı. Kendi kendine böyle bir kentte yaşayan bir delikanlı kendini kötü düşüncelere kaptırmışsa bunda şaşacak ne var diye söylendi. Otobüsün durduğu büyük meydan bile birkaç mağaza, bir kahvehane, bir meyhane ve hatta bir sinema olmasına karşın çok sevimsiz bir görünüme sahipti. Zigorolamo caddenin öbür köşesinde bulunan Spor Bartolomeo'nun mağazasını hiç görmüş olmak istemiyordu. O mağazada içinde 300 bin liretin eksik olduğu o kasa bulunmaktaydı. Şu anda Zigorolamo'ya öyle geldi ki sanki bu parayı yeğeni değil de kendisi cebe indirmişti. Yan sokaklardan birine saptı. Orada diğerleri kadar sevimsiz görünen bir evin üst katında kuzeni Costanzo'nun oturduğu daire bulunuyordu. İşte meşhur aile meclisi orada toplanacaktı. Zigorolamo görmüş geçirmiş ve de müşkül durumlar karşısında yılmak nedir bilmeyen bir adam tavrıyla avluya çıkan dar kapıdan geçti ve Costanzo'nun oturduğu evin dış duvarı boyunca çıkan dik merdiveni tırmandı. Pietro, idam mahkumlarının oturduğu sıraya benzeyen ufak bir kanepeye ilişmiş, aile meclisi tarafından kendisine savrulan küfür ve lanetleri sessizce sineye çekiyordu. Kendisini mazur göstermek için her şeyi oluruna bırakmıştı. Aslında mazur görülecek bir durum da yoktu ya ortada. Hırsızlık yapmış, patronunun ona olan güvenini kötüye kullanmıştı. Yaptığının günün birinde ortaya çıkabileceğini hiç akıl etmemişti anlaşılan. Ofelya hala tanrı bilir kaçıncı kez bir hırsız, benim yeğenim bayağı adi bir hırsız diye bağırarak sanki vuracakmış gibi ellerini Pietro'ya doğru kaldırdı. Seni hapse atacaklar, hepimizi de parmakla gösterecekler. Baltasar amca derinden gelen sesiyle onun sözlerini onaylayarak evet dedi, hepimizi. Girolamo dayı bir süre hiç sesini çıkarmadan oturup aile meclisindeki gelişmelere kulak verdi. Şu ana kadar bir tek sözle bile onlara katılmamıştı. Çünkü yeğenin bu davranış üzerine söylenmesi gereken her şeyi motosikletine binip Santa Gata'ya geldiğinde Pietro'ya açık seçik söylemişti. Fakat şimdi aileden hiç kimsenin kasadaki eksiği kapatmayı göze alacak tinette ya da niyette olmadığı giderek belirgin bir hal alınca birden o da sesini çıkarttı. Gayet sakin sordu. Söyle bakayım Pietro, Sir Bartolomeo'nun kasasında şimdi daha ne kadar vardır dersin? Pietro şaşırarak yutkundu. Kasada mı? Şimdi mi? Dayısının sorusuna cevap vermeden önce bir an düşünmesi gerekti. Sonunda şu açıklamada bulundu. Tam bilmiyorum ama 500 bin liret kadar olacak. Özellikle dün yani ay sonunda birkaç müşteri gelip hesaplarını ödedi. Tahmin etmiştim dedi Zigorolamo. Sonra da yalnızca yeğeninin değil bütün aile meclisinin gözlerini fal taşı gibi açtıran bir soru yöneltti. Şu halde yarın kasadan bir 300 bin liret daha alabilirsin değil mi? Pietro şaşkın şaşkın elbette alabilirim diye yanıtladı. Oysa bir kez daha böyle bir şey yapmayı düşünmeyeceğine hiç kuşku yoktu. Zaten başına gelen felaket yeterince büyüktü. Dayısının da böyle düşündüğü muhakkaktı. Ömründe bir kez daha hırsızlık yapmayacağı kesindi. Dayısı elini sallayarak pekala dedi. Yarın kasadan 300 bin lira daha alıp bana getir. Gerisini ben hallederim. Ertesi gün öğle vakti şehir hastanesine gitmek üzere yola çıkan dikkate değer bir kafile oluşmuştu. Girolamo dayı, Baltasar amca, Constanzo amca, Ofelya hala, Guisepin hala, Consette hala, Rosalind hala ve her ihtimale karşı Griloma dayının yanına katıp getirdiği 3-4 uzak akraba. Hepsi de Sir Bartolomeo ile görüşmek istiyordu. Kendilerini hemen onun yattığı odaya kabul ettiler. Sir Bartolomeo kalın enseli iri gövdesini bir yığın yastığa dayamış olarak yatağında yere oturur durumdaydı. Hiç beklenmedik anda karyolasının çevresini saran bu bir sürü ziyaretçiye şaşkın şaşkın baktı. Kaba elleriyle oturun anlamına gelen bir işarette bulundu. Fakat odada bir tek sandalye bulunduğu için oturun işareti lafta kaldı. Ve sonra Zigorolamo'nun hiç çaktırmadan verdiği bir işaret üzerine Sir Bartolomeo'nun yatağını kuşatanlar ansızın diz çöküp ah vah diye feryat etmeye başladılar. Bu durum karşısında neye uğradığını şaşıran Sir Bartolomeo'nun gözleri yuvasından fırladı. Sir Bartolomeo birkaç dakika sonra olanı biteni anlamakta gecikmedi. Pietro'nun kasasını el uzattığını ve içinden 600 bin liret çaldığını, Pietro'nun bütün ailesinin bu hayırsız günahkarın suçunun bağışlanması dileğiyle kendisine gelmiş olduğunu öğrendi. Tüccarın iyiden iyiye tepesi atmış, alnındaki kalın damar kabarmış, yüzü mosmor kesilmişti. 600 bin liret, 600 bin liret ha? Yarım milyondan fazla yahu. Bütün söyleyip söyleyeceği bu oldu. Şimdi de Zigirolamo aldı sözü. Sir Bartolomeo dedi, sizin de pek iyi bildiğiniz gibi biz yoksul insanlarız. Hele Pietro başımıza bu işi açtığından beri her birimiz yıllarca dişinden tırnağından artırıp biriktirdiği 3 kuruşa da el atmak zorunda kaldı. Elimizden geleni yapacağız Sir Bartolomeo. Uğranan zarar ziyanı telafi etmek için elimizde avucumuzda kalan kara gün için biriktirdiğimiz son meteliğimizi bile bu uğurda feda etmeye hazırız. Sir Bartolomeo'nun kabaran damarı bu sözler üzerine indi ve yüzünün rengi birden eski haline döndü. Demek uğradığım zararı karşılamak istiyorsunuz. Yanlış duymadım değil mi Zigirolamo? Zigirolamo oldukça alçak gönüllü bir edayla evet dedi. Elimizden geleni yapacağız. Yani bu pek sınırlı gücümüzle demek istiyorum. Hiç kuşkusuz 600 bin liretimiz yok bizim. Dile kolay yarım milyondan fazla. Elbiselerimizi satıp sokaklarda çırılçıplak dolaşsak bile hepimiz bu kadar parayı bir araya toplayamayız. Bunu siz de takdir edersiniz Sir Bartolomeo. Tüccar, dedi. Çalınan paranın ne kadarını karşılayabileceksiniz Zigirolamo? Zigirolamo soruya cevap vermeden elindeki şapkayı bütün akraba arasında dolaştırmaya başladı. O zaman mendillerin düğümü çözüldü, eski püskü para keseleri ortaya çıktı ve yavaş yavaş Zigirolamo'nun şapkası irili ufaklı buruşuk banknotlarla doldu. En sonunda Zigirolamo derin bir iç çekerek pek kalın bir banknot tomarını şapkanın en üstüne koyduktan sonra yastıklar arasında yatan hastaya uzattı. Sir Bartolomeo hemen paraları saymaya koyuldu. Şapkanın içinde tam 300 bin liret vardı. Zigirolamo, Sir Bartolomeo dedi. Geçirdiğiniz ağır hastalıktan sonra yeniden sağlığınıza kavuşmanız Tanrı'nın büyük bir lütfudur size. Bunu düşünerek akılsızca davranışından derin pişmanlık duyan ve bir daha doğru yoldan kesinlikle ayrılmayacak olan şu zavallı genci bağışlayın. Paramızı alın. Sir Bartolomeo, Pietro'ya bir şey belli etmeyin ve bundan sonra da mağazanızda çalışmasına izin verin. Artık ona kasayı emanet etmeseniz de olur. Onu bağışlayacak mısınız Sir Bartolomeo? Tüccar uzunca bir süre hiç cevap vermedi. Yorganın üzerinde Zigirolamo'nun şapkasının yanında duran, önündeki banknot yığınına gözlerini dikmiş hayretle bakıyordu. Sonunda kaybolan 300 bin liretin acısını yüreğinde duyduğunu kesinlikle belli eden derin bir iç çekti ve ''Tanrı tanığım olsun'' diyerek başını eğdi. Yaşlı köylü evine dönmek üzere öğleden sonra arabaya binerken otobüs şoförü sordu. ''Ee Zigirolamo, işleriniz yolunda gitti mi bari?'' Zigirolamo'nun gözlerinde bir an için sinsi pırıltılar çakıp söndü. Sonra sessizce yanıtladı. Elbette, elbette. Bugünkü işim hiç de o kadar kolay olmadı. Ama Griloma dayı her işin üstesinden gelmesini bilir. Percy Eckstein'in kısa yaşam öyküsü. 1899 yılında Viyana dolayındaki Baden kasabasında doğdu. 35 yıldan beri İtalya'da yaşamaktadır. Pek çok gazetede muhabir ve çevirmen olarak çalıştı. Çağımızın çok yönlü ve verimli bir yazarıdır. Brezilya, Çıplak Adam, Fernando Sabino. Uyanınca karısına dinle şekerim dedi. Bugün televizyon taksidinin ödenmesi gerekiyor. Hiç kuşkusuz yine o adam elinde hesap pusulasıyla pat diye karşımıza dikilecek. Ama ne yazık ki dün kentten gelirken yanıma para almayı unutmuşum. Cebimde bir metelik bile yok. Karısı onu yatıştırmaya çalışarak üzme tatlı canını dedi. Durumu ona anlatırsın olur biter. Böyle bir şey hiç hoşuma gitmez. Sanki birisini aldatıyormuşum gibi geliyor bana. Her şeyden önce yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine getirmeye özen gösteririm. Bak aklıma ne geldi. Adam gelirse hiç ses çıkarmayız, evde kimse olmadığını inanması için çıt bile etmeyiz. Varsın yorulunca yedek kapıyı çalsın dursun. Sonra yarın sabah gidip borcumuzu öderim. Hemen arkasından pijamasını çıkarıp doğru banyoya koştu. Ama karısı çoktan banyoya girmişti bile. Beklerken aklına kahve pişirmek geldi. Ocağa cezveyi koyduktan sonra gidip ekmeği almak için arka kapıyı açtı. Çırılçıplak olduğundan ekmekçinin mermer pencere pervazına bıraktığı kağıda sarılı ekmeği almak için gereken 2 adım atmadan önce çevresine büyük bir dikkatle bakındı. Henüz pek erkendi. Beklenmedik anda bir kimsenin ortaya çıkması olasılığı hemen hiç yok gibiydi. Bununla birlikte ekmeğe henüz elini değdirmişti ki kapı kuvvetli bir hava akımı yüzünden büyük bir gürültüyle çarparak kapanıverdi. Büyük bir korkuyla kapının ziline saldırdı ve uzun uzun çaldı. Hemen açılacağını umuyor, ürkek bakışlarla bekliyordu. Birden duşun gürültüsü kesildi. Ama kapıyı açmaya gelen olmadı. Karısı zili çalanın kesinlikle radyo firmasının adamı olduğunu sanmıştı anlaşılan. Kapıyı parmaklarıyla tıklattı. Sesini alçaltarak "Maria, hadi açsana Maria, benim ben" diye seslendi. Kapıya vurdukça içerideki sessizlik de o oranda derinleşiyordu. Bu sırada zemin katında asansör kapısının kapandığını işitti ve kat göstergesinin yukarı yavaş yavaş yanıp söndüğünü gördü. Televizyon taksitlerini almaya gelen adam olmalıydı bu. Ama o değildi. Çıplak adam iki kat arasındaki merdiven parmaklığının arkasına gizlenerek asansörün geçip gitmesini bekledi. Sonra da oturduğu dairenin kapısına döndü. Ekmek paketini tutan elleri tir tir titriyordu. "Maria, rica ederim aç şu kapıyı, benim ben." Bu kez yalvarıp yakaran seslenmelerini sürdürmeye vakti olmadı. Çünkü merdivende bir takım ayak sesleri duyuyordu. Aşağıdan gelen yavaş ve düzenli ayak sesleri. Paniğe kapılarak çevresine bakındı. Sonra hızla arkasını döndü. Onu elinde ekmek paketiyle böyle çıplak durumda bir gören olsa, garip, acemice bale yapmaya geltinen kaçık bir kimse sanırdı herhalde. Merdivenlerdeki ayak sesleri giderek yaklaşıyordu. O ise nereye saklanacağını bilemiyordu. Asansöre koşup düğmeye bastı. Bininceye dek daha bir hayli zaman geçmesi gerekiyordu. İşte o sırada yanından düşüncelere dalmış bir hizmetçi kız geçti ve yavaş yavaş bir sonraki kata çıkmaya koyuldu. İçi rahatlayarak derin bir soluk aldı. Ekmeğin sarılı olduğu kağıtla alnında biriken terleri sildi. O sırada iç kapısı kapanan asansör yukarı doğru çıkmaya başladı. Çıplak adam korkuyla haykırdı. "Aman tanrım, nedir bu başıma gelen?" Şimdi ne olacaktı? Herhalde biri aşağıda asansör kapısını açacak ve bu çıplak haliyle burun buruna gelecekti. Bu belki de tanıdık bir komşu olabilirdi. Oturduğu daireden gittikçe uzaklaştığını fark etti. Kafkas türü korkunç ve sıkıntılı bir dağ tutmasına uğramış gibiydi. Öfkeyle "Nedir bu başıma gelen?" diye yineledi.